Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hucurat suresi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine döneminde Allah tarafından gönderilen surelerden bir tanesidir. Cürat kelime anlamı olarak da odalar anlamına geliyor. Bu surenin 4. ayet-i kerimesinde geçen innellezine yunadûneke min verâil hucurat ayetindeki hucurat kelimesinden aldığını görüyoruz. Nüzul zamanı olarak da daha çok içerisinde geçen konular ve anlatılanlara baktığımız zaman Peygamberimizin peygamberliğinin son dönemlerine tekabül eden yıllarda Hicri 9. senelerde bazı ayet-i kerimelerinde Hicri 6. yılda 6. senesinde de bazı olaylardan nazil olduğunu görebilmekteyiz. Bu sureyi celilede Rabbimiz bizlere Müslümanlara iman sahiplerinin şanına ve adına layık olan edep ve terbiyenin öğretilmesiyle ilgili konuların ilk 5 ayet içerisinde Müslümanların Allah ve Peygamber hakkında göz önünde bulundurmaları gereken edep ve saygının anlatıldığını görüyoruz. Daha sonraki ayet-i kerimelerde ise her haber karşısında Müslümanın mutlaka biraz teyakkuz durumunda olması, biraz uyanık olması, her gelen habere hemen kabullenmemesi, o haberle ilgili olarak bir araştırma yapması gerektiği konusunda Rabbimiz bizleri uyarıyor ve siz bir haber duyduğunuz zaman hemen o habere inanmayın. Onunla ilgili olarak bir araştırma içerisinde olun ki ileride sonrasında pişman olacağınız bir takım davranışların içerisinde olmayasınız. Daha sonrasında ise Rabbimiz Müslümanlardan iki taifenin olmaz ya bazen de olabilir, olursa şayet iki kabile, iki taife Müslümanlardan iki grubun savaşması halinde diğer Müslümanların bu konuda nasıl bir tutum içerisinde olmasının gerekliliği üzerinde durarak bu konuda üçüncü bir Müslüman taifeye, o iki kabileye nasıl bir davranış içerisinde olması lazım, onların nasıl sulhü selamete çağırması lazım, barışa çağırması lazım, bunu açıklıyor. Hemen ahlaki konulara geçiyor. Daha sonrasında Rabbimiz insanların gerek kadınlardan olsun, gerekse erkeklerde olsun, bir kişinin bir başkasıyla alay etmemesinin, birbirinizi kötülemeyin, birbirinize kötü lakaplar takmayın, kötü zanlarda bulunmayın, başkalarının hayatlarındaki gizli yönleri araştırmayın, insanların arkasından gıybet yapmayın, insanları çekiştirmeyin gibi buna benzer konularda Rabbimiz bizleri uyarıyor ve ondan sonra da çok evrensel, bütün insanlık için geçerli olan bir ilkeye Rabbimiz parmak basarak diyor ki, bütün insanlığı felakete sürükleyen, dünya çapında huzursuzluğa sebep olan ırk ve soy imtiyazlarına, ırk ve soy ayrımına darbe indirerek millet, kabile ve ailelerin şan ve şöhretleriyle övünmemeleri, başkaların kendilerinden aşağı görmemeleri, kendilerinin üstünlüklerini devam ettirebilme için diğerlerini çiğnememeleri gerektiğini belirterek Allah katında insanların üstünlüğün ahlaki değerler dışında, takva dışında herhangi bir şeyin olamayacağını belirtiyor ve bunları bizlere hatırlattıktan sonrasında da insanların sadece iman davasını dilde olmayıp, yani dille sadece inandım demekle kalmayıp Allah ve Resulüne sağlam bir imanı taşıyarak ameli olarak da Allah'ın emrine uygulamaya devam etmenin, İhlas ve samimiyetle Allah yolunda canla, malla mücadele etmenin gerekli olduğunu belirterek, kalple tasdik etmeyip sadece dilleriyle Müslüman olduklarını iddia edenlerin, belki bunlar iman etmemişlerdir, bunlar belki kalplerine iman girmedi, belki bunlar Müslüman olmuşlardır şekliyle bir açıklamayla bu sureyi Rabbimiz tamamlıyor. Evet, bu sure içerisinde sık sık şöyle bir hitapla karşı karşıya kalacağız. Ya eyyuhellezine amenu la tukaddimu. Ya eyyuhellezine amenu ayeti kerimesini bu sure içerisinde 3-5 defa Rabbimiz bizlere hatırlatacak. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallezine amenu, ey iman edenler, Allah ve peygamberi, Allah ve peygamberin tarif ettiğine göre Allah'ı Rab kabul edenler, peygamber aleyhissalatü vesselam'ı da peygamber olarak, önder olarak, rehber olarak seçmiş olanlar. Eğer siz bunları kabul etmiş iseniz, bundan sonrasında Rabbimiz bizlere bazı uyarıcı sözler söyleyecek. Kur'an-ı Kerim'de zaman zaman böylesine hitaplar da görürüz. Zaman zaman da ya eyyuhen nas şeklinde bir hitap da görürüz. Bu şöyle demektir. Yani bundan sonra söyleyeceklerimiz iman edenler, Allah ve peygamberi kabul etmiş olanlar için geçerli olan ilkelerdir. Ya eyyuhen nas derse o ayetle de Rabbimiz bütün insanlığa hitap ediyordur. O ayet-i kerimenin içerisinde anlatılanlar, o ayet içerisinde verilen mesajlar sadece Müslümanları değil, bütün insanlığı ilgilendiriyor demektir. Bu ayet-i kerimede Hucurat suresinin bu ilk ayetinde Rabbimiz kendisine iman etmiş, kalbiyle iman etmiş, tasdik etmiş, bunda şek ve şüpheye düşmemiş olan biz iman müminlere hitap ederek La tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi vettekullah innallâhe semî'un alim der. Ey iman edenler! La tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulü. Sizler Allah ve Rasulünün önüne geçmeyiniz, öne atılmayınız. Vettekullah, bundan da sakınınız. İnnallâhe semî'un alim. Hiç şüphesiz ki Allah her şeyi işitmektedir ve her şeyi bilmektedir. Ayet-i kerime içerisinde geçen beyne yedeyillahi ve rasulihi, Allah ve Rasulünün önüne, Allah ve Rasulü önüne geçmeyiniz sözcüğünden ne anlıyoruz? Biraz onun üzerinde durmak istiyorum. Böyle yani önünde demekle belki Allah Rasulü'nün bu bir fiziki bir ön anlamında olmuş olsaydı, peygamberimizin önünde yürümemek veya onun önünde olmamak anlayabilirdik. Ama bir de Allah kelimesi geçtiğine göre herhalde burada Allah doğru bilir ama kastedilen şey Allah ve Rasulün önünde fiziki manada bir öncelik anlamında değildir. Burada bizlere anlatılmak istenen şey Allah ve peygamber herhangi bir konuda bizlere bir hüküm verdiği zaman, bizlere bir karar verdiği zaman Müslümanların o konuda titiz davranması, o emri yerine getirme noktasında Allah ve peygamber bir görüş beyan etmişlerse Müslümanın onu sadece itaat etmesinin gerekliliği vurgulanıyor. Bu konuyla ilgili olarak Ahzab suresinin 36. ayetinde de Rabbimiz şöyle der. Allah ve Rasulünün hüküm koyduğu konularda hiçbir Müslümana kendi kendine karar verme yetkisi bırakılmamıştır. Ahzab suresinde belirtilen bu ayet-i kerimeye göre de bizlerin gerek şahsi işlerimizde olsun, gerekse herhangi bir konuda olursa olsun, eğer Allah ve peygamber aile hayatımızda olsun, ticari hayatımızda olsun, şahsi ve toplum hayatımızda olsun, hangi konuda Allah ve peygamber bir görüş beyan etmişler ise, bizim o konuda Allah ve peygamberin görüşüne rağmen, Allah ve peygamberimizin bize bildirdiği emir ve yasaklara rağmen, yeni bir hüküm, yeni bir karar ortaya atmamamız gerektiğini Rabbimiz bizlere bu ayet içerisinde hatırlatıyor. Ve diyor ki, eğer bir konuda, Ahzab suresinin 36. ayetiyle beraber birlikte yorumlayacak olur isek bize hatırlatılan şey Allah ve peygamberin belirttiği ilkelerin dışına çıkmamak, emir ve yasak noktasında Allah ve peygamberin önüne geçmemek. Eğer bir konuda Allah ve peygamber bir evlenme konusunda, bir düğün konusunda, bir cenaze konusunda en basitinden söylüyorum. Bu konularda bile örf adetleri zaman zaman toplum içerisinde ayet ve hadislerin önüne geçtiğini görebilmekteyiz. Örfümüzde bu var, adetimizde bu var gibi yaklaşımlar çok yanlış şeylerdir. Allah ve peygamberin haram kıldığı, Allah ve peygamberin men ettiği bir şeyleri bizlerin örf ve adet adı altında Allah ve peygamberin emrinin önüne geçirmememiz gerekli olduğunu biz bu ayet-i kerimeden anlıyoruz. Vettekullah dedi Rabbimiz. İnsanlara, bizlere iman edenlere bu konuda Allah ve peygamberin tavsiyelerini yerine getirmen noktasında titiz davranın, duyarlı olun. Bu konularda gevşeklik veya böyle çekingenlik göstermeyin. Zira muhakkak ki Allah sizin ne söylediklerinizi işitendir ve ne yapıp ettiklerinizi de bilendir. İkinci bir ya eyyuhellezine amenu hemen peş peşe gelen bir ayet-i kerime, ikinci ayet-i kerime. Ya eyyuhellezine amenu ey iman edenler. La terfa'u esvatukum fevka savtin nebiyyi ve la techeru lehu bil kavli kecehri ba'dikum li ba'din en tahbada e'malukum ve entum la teş'urun. Ey iman edenler, la terfa'u esvatukum, seslerinizi sizler yükseltmeyin. Fevka savtin nebiyyi, peygamberin sesi üzerine seslerinizi yükseltmeyin. Ve la techeru lehu bil kavli kecehri ba'dikum li ba'din. Bazınızın bazınıza hitap ettiği gibi de hitap etmeyin peygambere hitap ederken. Eğer böyle yaparsanız en tahbada amalukum ve entum la teş'urun. Siz farkında olmadan amelleriniz de böylece boşa gitmiş olabilir. Evet, peygamber sesi üzerine sesin yükseltilmemesi, peygambere hitap ederken normal insana hitap eder gibi etmemek ne demektir? Bunlar üzerine duracak olur isek Rabbimizin bu uyarılarla bize hatırlatmak istedikleri konular şöylecedir diyebiliriz. Bir kere peygamberimiz her ne kadar elbette ki sıradan bir insan değildi peygamberimiz. Allah tarafından yanlış ve doğruları yanlış yaptığı zaman düzeltilen, yanlışları varsa insanlara örnek olarak seçilmiş olduğu için elbette ki yanlış olarak bırakılmamış peygamberimiz, doğrusu ne ise Allah tarafından kendisine öğretilmiş, yanlış yaptığı zaman da o uyarıyı almıştır. Böyle olunca da peygamberlerimizin söyledikleri her şey mutlak ve mutlak doğrudur. Yanlış olmayan tek doğru budur. Kur'an-ı Kerim'in başında geçtiği, Bakara suresinin başında geçen ayet-i kerime hatırlayacak olur isek, ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ İşte bu kitap ki, bunun anlattıklarında, bunun söylediklerinde, bu kitabın içerisindeki verilen bilgilerin tamamı doğrudur. Şimdi zaman zaman insanların Müslümanlara karşı söyledikleri bir söylem var. Kur'an bilgisinin vahiy bilgisi olduğu, bunun ise geçersiz olduğu, çağdış olduğu, diğerinin ise akıl bilgisinin doğru olduğu şeklinde. Akıl bilgisi diye bize akılla öğretilen bilgilerin doğru olduğu ne malumdur? Çok şeylerin de her insana göre doğru farklı farklı olur. Hele içinde yaşadığımız bu dünyada hiçbir insanın bir doğru üzerinde ittifak edemediğini görüyoruz. Herkese göre doğru farklı farklı ortaya çıkmaktadır. Ama vahiy ile bildirilen, Kur'an'da anlatılan, Peygamberim Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere söylediklerinden acaba yanlış olarak ne var ki de insanlar vahiy bilgisinin yanlış olduğunu söyleyecekler? Kur'an'da ne anlatılmışsa, ne söylenmişse, ne emredilmişse, ne yasaklanmışsa mutlak %100 doğrudur. Bunu objektif olarak bir insan Kur'an'ın tamamını, velev ki Müslüman olmasa bile Kur'an'ı incelediği zaman Kur'an'da anlatılanların, Kur'an'da emredilenlerin ve yasaklanan şeylerin %100 doğru olduğuna kani olacaktır, karar verecektir. Ama öbür taraftaki akıl bilgisi dediğimiz bilginin kaynağı olarak aklı alanlar ise çeşit çeşit doğruların ortaya çıktığını görebilmekteyiz. Nitekim insanlar doğru diye yaptıkları, karar verdikleri şeylerin zaman içerisinde 1-2 yıl içerisinde bile bunun yanlış olduğuna fark edip hadi bakalım yeniden bir doğru daha bulalım. Bizim önceki bulduğumuz doğru yanlış imiş, yeni bir doğruya karar verelim de yeni bir doğru buluyorlar. Aradan çok zaman geçmeden onun da yanlış olduğuna karar verip tekrar değiştiriyorlar. Yani şöyle demek belki daha uygunca olacak. Mekke'deki müşriklerin putlara tapıp da sonradan yedikleri gibi. Madem önceden yanlıştı, neden siz ona doğru diye karar verdiniz? İşte doğru bilgi sadece vahiy bilgisidir, gerçek bilgidir. İşte Rabbimiz de bizleri hatırlatarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söyledikleri doğru şeylerdir. Sizler sakın ola ki onun sözü üzerine söz koymayınız. Bu bir şairin sözü değildir. Bu bir makale yazarın makalesi değildir. Bu bir atasözü değildir. Kur'an'da ve peygamberin söylediği sözler bir atasözü değildir. Bir şairin sözü de değildir. Bir edibin yazmış olduğu bir roman, bir hikaye de değildir. Bir tarihçinin bir biyoloji kitabı da değildir Kur'an-ı Kerim'de anlatılanlar. Öyleyse siz buradaki söylenenlere, buradaki anlatılanlara sıradan bir insan sözüyle bakmayın. Bunun peygamberin söyledikleri üzerine de söz koymayın. Sadece peygamberimizin sesinin üzerine sesini yükseltmek anlamında değil, bu bir terbiyedir, bu bir eğitimdir. Elbette ki bu da peygamberimizin sahabe tarafından, o sahabeden o gün istenmiştir. Sahabe de bunu harfiyen yerine uygulamıştır, doğrudur. Sahabe biliyorsunuz Kur'an'ı anlama noktasında ve yaşama noktasında çok duyarlı olan insanlardır. Hatta rivayetlerde sesi kalın bir Müslümanın bu ayet-i kerime nazil olduğu zaman kendisini odasına, evine hapsettiği bile rivayet edilir. Böyle bir rivayet de vardır. Ama gerçek anlamıyla anlatılmak istenen şey, Peygamberimizin sözünün üzerine hiç kimsenin söz koymaması, Allah'ın söylediğinin üzerine başka bir görüş beyan etmemesi istenilen şey budur. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ Siz bazınıza hitap ettiğiniz gibi, arkadaşlarınız arasında konuştuğunuz gibi, Ahmet'in, Mehmet'in ismini ağzına aldığınız gibi, Peygamberimize hitap ederken de onu sıradan bir insan gibi hitap etmeyin. Peygamberin sözünü sıradan bir insanın sözüymüş gibi algılamayın. Bir annenizin sözü, bir öğretmenin sözü, bir başkanın sözü gibi algılamayın. Bu bir peygamber sözüdür. Belki bir arkadaşınız sizden bir ricada bulunur da onu yerine getirip getirmemekte özgür olabilirsiniz. Bazen yerine getirirsiniz, bazen getirmezsiniz. Anne veya babanızın sözü olur, arkadaşınızın sözü olur, eşinizin sizden bir isteği olur. Bunları yerine getirip getirmemekte sizler serbest olabilirsiniz. Bazen yerine getirirsiniz, bazen getirmezsiniz. Bundan dolayı sizin zorunlu bir istekleri değilse sorumluluğunuz da olmayabilir. Ama eğer bu bir peygamber sözüyse o zaman sizin için muhayyerlik, sizin için serbestlik yoktur. O peygamberin sözünü yerine getirme noktasında sizlerin çok titiz davranması, hakkıyla yerine getirmeniz gereklidir. Bu ayet-i kerime bize bunu hatırlatarak Allah dedi ki, Cenab-ı Hak dedi ki, وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ Bazınızın bazınıza hitap ettiği gibi, konuştuğu gibi, onun ismini ağzınıza alırken bile dikkatli olun. Sıradan bir insanın ismini ağzınıza almıyorsunuz, Allah'ın Resulünün ismini ağzına alıyorsunuz. Onu gündeminizde tutun, o gündeminizde olsun sizin, onu sık sık hatırlayın. O ne kadar bugün bir insanın dünyada yaşarken peygamberle ilgisi, peygamberle alakası, peygamberle dostluğu, peygamberle arkadaşlığı, elbette ki bunlar fiziki şeyler değildir. Yani bir insanın peygambere yakın olması demek, peygamberimizin zamanında yaşaması demek değil, peygamberimizin kabrinin yanında olmak değil, peygamberimizin bizler için söylemiş olduğu öğretilere, tavsiyelere kulak vermek ve onun sözünü hiçbir beşerin sözüne denk tutmamak, en üstün söz olarak onu algılamak, Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bir insan bize bir şey söyledi ki işte şu atasözünde böyle söyleniyor dendiği zaman çok önemli değildir. Ama Peygamberimiz şöyle diyor dediği zaman bizim için bağlayıcıdır ve Peygamber sözüne kulak vermek, eğer bizim için bir emirse mutlak yerine getirmek, tavsiye ise, tutmamız gereken bir tavsiye ise, onu da sıradan bir insanın sözü gibi algılamamak gerekir. Allah da dedi ki bize bunun için, eğer böyle yapmazsanız, yani peygamber sözünü bir beşer sözüne denk tutarsanız, peygamberin uyarılarının üzerine başkalarının uyarılarını öne geçirirseniz, o zaman en tahbede amalüküm ve entüm la teş'urun. Farkında olmadan, hiç haberiniz yokken amelleriniz boşa gidiverir, dikkat edin dedi. Evet. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَغُضُّونَ اَصْوَاتُهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَمْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاَجْرٌ عَظِيمٌ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَغُضُّونَ اَصْوَاتُهُمْ O sesini kısanlar var ya عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ Allah Resulü'nün yanında peygamberi bir eğitimden geçmiş olan Müslümanlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında da nasıl konuşmaları gerektiğini bilen insanlardı. Elbette ki Peygamberimiz yanına geldiği zaman peygamberin yanında nasıl oturur, nasıl, elbette ki Peygamberimiz bir despot değildi. Bugünkü çok insanların yaptığı gibi Peygamberimiz Müslümanların yanına girdiği zaman, bir mescide girdiği zaman, bir odaya girdiği zaman hurra insanlar, Peygamberimiz sanki elektrik çarpmış gibi ayağa kalkan insanlar değildi. Ama Peygamberimize saygı göstermekte de kusur etmezlerdi. Bu bir peygamberi eğitimde, peygamberimizin o günkü toplum içerisinde vermiş olduğu eğitimde. Peygamberimize saygı vardı ama bu saygı Allah'a saygıyla denk değildi. Peygamberimize yine saygı vardı ama sahabeden sıradan bir insana gösterilen saygı gibi de değildi. Bu ikisi arasında peygamberimizin konumunu, nasıl saygı gösterilmesi gerektiğini sahabe çok iyi peygamberinden ve kendisine yakın olan, peygamberimize yakın olan sahabenin ileri gelenlerinden öğrenmişler. Onun için de peygamberimizin yanında konuşmaları gerektiği zaman nasıl konuşmaları gerekiyorsa o şekilde konuşuyorlardı. Bunu yaparken de peygamberimizin şahsına olan, peygamberimizin et ve kemikten meydana gelen bünyesine saygılarından dolayı değil, Allah'ın elçisi olmaktan dolayı böyle bir saygıları vardı da, onun için de Allah-u Teala dedi ki, اُلَٰئِكَلَّذ۪ينَ اَمْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَى. İşte o seslerini peygamberin yanında aleyhissalatü vesselamın ya sesi kısanlar öyle kimselerdir ki, Allah onların kalplerini takva için imtihan etmiştir. Littakva, Allah'tan korunma için, Allah'a yaklaşmak adına, peygambere saygı duymak adına, Allah'ın kendine tabi tuttuğu imtihanı başarıyla geçmek için, böylelikle kalplerinde Allah korkusu bulunduğunu, Allah'a ve Resulüne saygı dolu bir kalbe sahip olduklarını bu hareketleriyle onlar açıkça ispatlamışlardı. Böylece Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sevgiyi ve saygı duymaktan yoksun bir kalbin takvadan da yoksun olduğunu bizler anlamış oluyoruz. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in huzurunda bir kimsenin, bir Müslümanın sesini yükseltmesi sadece zahiren bir kalabalık olarak değil, aynı zamanda bu o kimsenin kalbinde takva bulunduğunun da bir göstergesi olarak da anlaşılabilir. Evet, hani onunla bulunan peygamberimizin etrafında bulunan insanlar sadece bir kalabalık olarak, kuru bir kalabalık değil, peygamberin etrafında bulunmakla hem ondan bir mesaj anlamış oluyor, diğer insanlara bir mesaj veriyorlar, hem de peygamber aleyhissalatü vesselam'dan yanında nasıl bulunması gerektiğinde en güzel örneklerle açıklamış oluyorlar. Lehum mağfiratun ve ecrun azim. İşte peygamberin yanında böylesine takvalı duran bu insanlar için Allah tarafından büyük bir bağışlama vardır. Lehum mağfiratun, onların bu yapmış oldukları hareketler onların bağışlanması için bir vesiledir. Ayrıca Allah katında onlar için de büyük bir ecir ve mükafat da vardır. İnnellezine yunadûneke min verâil hucurâti ekserhum lâ yâkilûn. Peygamberimizin içinde bulunduğu toplum yapısı itibariyle zaman zaman Müslümanların dışında o günkü merkezi de yaşayan, o yerleşik düzende yaşayan Müslümanların dışında bir de Bedeviler vardı. Bunlar zaman zaman peygamberimizin yanına gelip gidiyorlardı. Müslümanlar, Medine'de yaşayan, o yerleşik bir düzende yaşayan Müslümanlar, peygamberimizin evlerine ne zaman girilip ne zaman çıkılacağını, peygamberimize ne zaman soru sorup sorulmayacağını, peygamberimize bir şey sorulması gerekirse beklemenin gerekli olup olmadığını bilen insanlardı. Onlar zaman zaman peygamberimize soruları da olsa peygamberimizin hemen çağırıp sormazlar, peygamberimizin evlerinden çıkmasını beklerlerdi. Belki o anda peygamberimize bir vahiy geliyor olmuş olabilir. Onun için de peygamberimizin hayat programına pek müdahaleci olmazlar. Zaman içerisinde buldukları, uygun gördükleri zamanlarda peygamberimize sorularını yöneltirlerdi. Ama o çölde yaşayan bedeviler ise böyle bir yerleşik düzene alışık olmadıklarından dolayı zaman zaman peygamberimize gelerek peygamberimizin evlerinin arkalarından peygamberimize seslenirler. Ya Muhammed, çık dışarı, sana sorularımız var gibi sorular sorarlardı da Allah-u Teala da bu konuda onlara bir, demek ki hakikaten bu rahatsız edilecek, peygamberimizin rahatsız olduğu bir konuma ulaşmış ki Allah-u Teala bunu ayetle onlara hatırlatıyor, ayetle onları uyarıyor ve diyor ki innellezine yunadûneke min verâil hucurâti, peygamberimizin o hücrelerin arkasından, odaların arkasından nida edenler var ya, nida eden, çağıranlar var ya, ekseruhum la yâkilûn, onların çoğunluğu bu insanları düşünemeyenler, yani Peygamber aleyhissalatü vesselam acaba rahatsız ediyor muyuz, etmiyor muyuz, biraz beklememiz gerekir mi, gerekmez mi gibi böylesine bir yorum yapamayan insanlarda, tabii ki onları da bir art niyetleri olmaksızın tamamen kendi yaşam biçimlerinden kaynaklanan bir soru şeklidir bunların da. Yoksa Peygamberimizle çok birebir yakın bir ilişki içerisinde olmuş olsalardı, onlara diğer Müslümanlar gibi sorunun ne zaman sorulması gerektiğini bilirlerdi. Ama bunlar kendi düzenleri içerisinde zaman zaman birbirine gidip gelirken, oturup kalkarlarken böylesine bir izin alma veyahut da bir büyüğü bekleme gibi böyle bir alışkanlıkları olmadığından dolayı Peygamberimizin odalarına kalsan böyle bir seslenme yolunu tercih etmişlerdi de Allah da bunların böyle yapmamaları gerektiğini uyardı. Buradan tabi bizler şunu da anlayabiliriz. Demek ki bizim büyük olarak kabul ettiğimiz hocalarımızdan olabilir ki bu tür insanları da böyle sık sık ziyaret etmemek lazım veyahut da onlarla olan ilişkilerimizde rahatsız edici bir konuma, bir boyuta ulaştırmamak lazım. Eğer çok ciddi bir sorunumuz, çok ciddi bir sorumuz yok ise zaman içerisinde bunu karşılaştığımız uygun bir zamanda kendilerine aktarmamız gerekli olduğunu ben bu ayet-i kerimeden böyle bir şey de anlıyorum. Allah şöyle diyecek bunlar için: "Velev ennehum sabaru hatta tahruca ileyhim lekana hayran lehum vallahu gafurur rahim." Keşke onlar şöyle yapsalardı daha iyi olurdu, daha hayırlı olurdu. Velev ennehum saberu, onlar sabırlı olsalardı, hatta tahruce ileyhim, Peygamber aleyhissalatü vesselam odalarından çıkıp da onların yanlarına gelinceye kadar sabretmiş olsalardı, lekâne hayran lehum, onlar için daha hayırlı olurdu, daha güzel olurdu. Vallahu gafurur rahim, ama yine de böyle yapmış olmalara rağmen Allah çok bağışlayıcıdır ve de çok merhamet sahibidir, çok merhamet edicidir. Yani onların şimdiye kadar ne olmuşsa olmuş, lakin bundan sonra böyle hareket etmeyin. Rahim ve Kerim olan Allah, Hazreti Peygamber rahatsız ederek işlemiş bulunduğunuz bu hataların sizin, affetsin, affeder inşallah diyerek. Evet, yani olabilir, insan zaman zaman yanlışlar yapabilir. Bu bilerek de olmayabilir. Yani insan zaman hatayen de bunun böyle olacağını zanneder ki onlar böyle olacağını zannediyorlardı. Bunun için de Allah-u Teala dedi ki böyle bir şey yapmış oldunuz ama bundan sonra artık uyarıldınız. Kendinize dikkat edin, dikkatli davranın ve de böyle bir hatanın içerisinde olmayın dedi. Evet. Yine üçüncü kere bu sure içerisinde, başlangıçtan itibaren üçüncü kere Rabbimiz ya eyyuhallezine amenu incaekum fasikum binebeyin fetebeyyenu en tusibu kavmen bicehaletin fetusbihu ala ma faaltum nadibin. Rabbimizin ayetleri tabii ki hepsi çok güzel, çok hoş, bizim için çok elzem olan, lazım olan ayet-i kerimeler, ama bu ayet-i kerime bugünkü içinde bulunduğumuz toplum içerisinde herhalde bize çok daha bugün için lazım olan ayet-i kerimelerden bir tanesi. Ve müminleri uyarıyor Allah-u Teala, içinizde yaşadığınız toplum içerisinde dikkatli olun, size bir takım haberler gelir. Haberlerin kaynaklarının mutlaka araştırılması gerektiği konusunda Allah-u Teala bizleri uyarıyor. Bugün bizim haber kaynaklarımıza bakacak olur isek, en çok haber konusunda dikkatli olmamız gerektiğinin açık ve seçik örneğini içinde yaşadığımız olaylarla bize pekiştiğini görüyorum. Yani bugün bir Müslüman hakkında basında çıkan olaylardan dolayı hemen bir Müslümanın ya öyle mi yapmış diye bir takım bühtanda bulunması kadar yakışıksız bir işin olmadığını düşünüyorum. Halbuki Kur'an bilgisi kendisinde olan, Kur'an-ı Kerim'i okuyan, anlayan ve de hayatına uygulayan Müslümanlar olarak bizlerin, ki Allah bize elbette ki bunun için gönderdi bu kitabı, öyleyse bu kitabın emirleri konusunda Müslümanların çok uyanık olması lazım. Bakın ne güzel söylüyor Rabbimiz. Ey iman edenler, ey Allah ve Peygamber'e kendini teslim etmiş olanlar, inca ekum fasikum binebe'in, size bir fasıktan, bir facirden, bir günahkardan, açıktan günah işleyen bir insandan bir haber geldiği zaman fetebeyyenu entusib, onu araştırın. Hemen körü körüne tamam doğru söylemişler, hakikaten böyle olmuş deyip de o haberin peşinden bir takım bühtanlarda, bir takım iftiralarda bulunmayın. Yanlış bir şey. Bugün gazetelere veya televizyonlara baktığımız zaman demek ki o zaman Müslümanın dikkatli olması lazım. Okuduğu gazeteye dikkat etmesi lazım. Bu gazete yalan haber uyduruyor mu, yalan haber yazar mı veya bir televizyon kanalı yalan haber söyleyebilir mi diye bu haberin, duyduğu her haberin, Müslümanların aleyhine olan bir haberin hemen o haberin peşinden koşarak ya o da böyle mi yapmış gibi bir iftiranın içerisinde olmamamız gerektiğini Rabbimiz bizlere en önemli konu olarak bugün ben bunu görüyorum. Basın ve yayın organlarında duyduğumuz her haberin mutlaka doğrudur şeklinde algılamamamız ve o haberin doğru ve yanlışlık konusunda bir araştırma içerisinde olmamız gerektiğini bu ayet-i kerime bana öneriyor, bana emrediyor, bana tavsiye ediyor. İkinci bir konu, olabilir ki iki aile arasında da zaman zaman tartışmalar yaşanmış olabilir. Bir insan, bir arkadaşınızla aranızda zaman zaman kırgınlık olmuş olabilir. Onunla ilgili olarak duyduğunuz, bilhassa bugün içinde yaşadığımız toplumda böylesi olayları yatıştırmak, böylesi olayları kapatmak, iki Müslümanın arasını barıştırmak, iki Müslümanı birbirine yaklaştırmak yerine insanların tam tersi davranış içerisinde olduğunu görüyoruz. Ondan ona yalan haberler taşıdığını görüyoruz. Böyle bir haberler de iki insanın zaman zaman, bu Allah korusun, karı kocanın arasını açmaya kadar varabilecek tehlikeli bir boyutlara da vardığını görüyoruz. İşte bu konularda tarafların iki tarafında uyanık olup ondan duyduğu, her ikisinin birbirlerinden lehinde veya aleyhinde, bilhassa da aleyhinde tabi duyduğu haberlerin araştırmamız gerektiğini Rabbimiz bizlere hatırlatarak fetebeyyenu, onu araştırın. En tusibu kavmen bi cehaletin fetusbihu ala ma faaltum. İleride o fasın haberinden dolayı bilmeden bir kavme, bir insana karşı sataşırsınız da yaptığınızdan dolayı da pişman oluverirsiniz dedi Allahu Teala. Yani o insanın o haberinden dolayı biz araştırmadan gideriz de ona doğru kabul ederek gideriz. Ondan sonra bir bakarız ki yanlışmış. O zamana kadar bir sürü kırıcı hadiseler olmuştur. Onun önüne geçemeyiz ve de daha büyük bela ve musibetlere karşı karşıya kalabiliriz. Onun için de Allahu Teala bunu bize hatırlatarak dedi ki: "Fetusbihu ala ma faaltum." İleride pişman olmamanız, pişmanlık duymamanız, nedamet duymamanız için, cahilce bir kavme hücum etmemeniz için gelin duyduğunuz haberlerin doğruluğu konusunda bir araştırma içerisinde olun. Doğru mu söylemiş, yalan mı söylemiş? Böyle bir iftiraya kurban gitmeyin dedi Allahu Teala. Bununla ilgili olarak da, bu surenin nazil oluşuyla ilgili olarak da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından bir bölüm aktarılır. Velid bin Ukbe bin Ebi Muayt hakkında nazil olduğunu bu ayet-i kerimenin görüyoruz. Hadise şöyle cereyan etmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Beni Mustalik kabilesini, İslam'ı kabul ettikten sonra zekat tahsil etmesi için Velid bin Ukbe'yi onlara gönderiyor. Velid oraya gider ama onlardan korktuğu için de geri dönerek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e onların zekat vermeyi reddettiklerini, kendisini de öldürmeye kalkıştıklarını söyler. Bu haberi duyan Peygamberimiz öfkelenir. Onları cezalandırmak amacıyla da olabilir veyahut da böyle bir şey gerçekten olmuş mu olmamış mı anlamında bir araştırma içerisine giderken, böyle bir düşünce içerisindeyken tam o konuda Beni Mustalik kabilesinin reisi olan Haris bin Dinar'ın, ki Ümmül Mü'minin, Peygamberimizin eşlerinden, Müslümanların annelerinden Cüveriye validemizin babasıdır, yanında bir heyetle Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama gelerek Allah'a yemin ederiz ki değil zekat vermeyi reddedip onu öldürmeye kalkışmak, biz Velid'i görmedik bile, biz iman üzerindeyiz ve zekat vermeye de hazırız dedi. Bunun üzerine de bu ayet-i kerimenin nazil olduğunu bizlere tarih kitapları, İslam tarih kitaplarından öğrenmekteyiz. Bu hadiseyi bazı kelime farkları İmam-ı Ahmet'te var, İbni Ebi Hatim var, Tabareni var, İbni Cerir'de var. Bunlar geçen rivayetlerdir. Böylece Peygamberimizin hayatından da bir olayla, bir hadis-i şerifle, biz bu ayet-i kerime nazil olan sebep olarak da anlatıldığı şekliyle bize kesin kes öğretiyor ki bilhassa bugünün bireysel plandan da daha ön tarafta Müslümanların mutlaka ama mutlaka gazete ve basında, radyo ve televizyonlarda duyduğu haberler konusunda, Müslümanların aleyhine duydukları haberler konusunda uyanık olması lazım. Her okuduğu gazetenin söylediği habere inanmaması lazım. Bilhassa hangi gazete ve televizyonların olduğunu herhalde anlamışsınızdır. Müslümanların aleyhinde bir hüküm beyan ediyorsa bu haberin tebeyyün edilmesi, araştırılması gerektiği Rabbimizin bize yapmış olduğu bir tavsiyedir. وَعْلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ لَوْ يُطَيْكُمْ ف۪ي كَثِيرٍ مِنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهِ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوكَ وَالْعِسْيَانَ اُلَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ وَعْلَمُوا اِيْجَ biliniz ki اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ Allah'ın elçisi, Allah'ın peygamberi sizin içinizdedir, sizin yanınızdadır. Lev yuti'ukum şayet o peygamber fi kesirim nel emrile anittum. Eğer peygamber sizin pek çok işlerde sözünüzü dinleyip de size uyulsaydı sıkıntıya düşerdiniz. Bu yukarıda anlatılan olayla ilgili olarak bazı sahabeler hemen oraya bir savaş yapılmasını söylemişler de bunun üzerine Allah-u Teala da diyor ki eğer peygamber size uyup da işte hadi bakalım savaşa deyip de onlara savaşmaya gitmiş olsaydı çok yanlış bir hareket yapmış olacaktınız. İşte bununla ilgili olarak da bizlere de diyor ki o radyo ve televizyonda duyduğunuz haberlerle ilgili olarak siz ona inanır da böylece şeylere giderseniz çok yanlış yapmış olursunuz. لَوْ يُطِيكُمْ ف۪ي كَثِيرٍ مِنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ Öyle yapmış olsaydı, peygamberse uymuş olsaydı, sıkıntıya düşerdiniz, yanlışlara düşerdiniz. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمِ الْا۪يمَانِ Halbuki Allah size imanı sevdirdi. وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Onunla da sizin kalbinizi süsledi, kalplerinizi o imanla süsledi. Demek ki kalbin süsü de oyun ve eğlence değil, imanmış. Bunu da Rabbim bize hatırlattı. وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانَ Üç şeyi de Allah size kerih, çirkin gösterdi. Bu size hoş gelmedi. Bir imansızlığı, iki isyanı, üç fasıklığı da Allah size çirkin gösterdi. Bunlar çirkin şeylerdir. Bunları yapmayın dedi. Bunların tabiatında böyle çirkinlik vardır. Bunlara yönelmeyin. اُلَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ İşte onlar kemale ermiş kimseler arıyorsanız, böylese kalbine Allah'ın imanı sevdirdiği ve de küfrü, isyanı, açıktan günah işlemeyi de Allah'ın çirkin gösterdiği kimseler, gerçekten rüşte ermiş olan, kemale ermiş olan kişilerdir ki, فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ İşte bütün bunlar Allah'ın bir nimetidir, bir lütfudur. Allah çok iyi bilendir ve hüküm ve hikmet sahibidir. Yani Allah'ın bu lütfu, bu ihsanı tesadüfen değil, hikmetinin sonucudur ve sadece ve sadece layık olanlara Allah tarafından verilir dedi Rabbimiz. Evet, bir ayet-i kerime de okuyalım. İnşallah ondan sonraki bölüme de bir başka dersimizde devam edelim diyecektik ama konunun bir alttaki ayetle bağlantısından dolayı da inşallah burada kalmış olalım. Önümüzdeki sohbetlerde de buna devam edeceğiz diyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.